Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu, yanımda Levent Pekcan var.
Merhabalar, nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Vallahi iyidir, Murat yok.
Bu hafta Murat yok, geçen hafta söylemiştik zaten.
İş başında şu anda İngiltere'de Nvidia'nın bir etkinliğini takip ediyor yerinde. Bilgilerle gelecek bize.
Evet, artık yavaş yavaş dönüş yoluna gelmiştir ama bizim bu çekimimize yetişecek zamanda dönmeyecek.
Haftaya da yine seyahatler var.
Evet, gelecek hafta ikiniz birden yoksunuz. Ben tek başıma bakalım nasıl bir şey yapacağım belli değil.
Öyle bir belirsizlik var. Ondan sonraki hafta Murat'ın galiba yine IFA çünkü fuarı var.
Evet.
Özellikle Murat için bayağı sıkıntılı olacak.
Yurt dışı şeyleri dolu.
Full yurt dışında önümüzdeki günlerde. Yani belki hani dışarıdan bakılınca hani keyifli gözüküyor ama basın gezileri o kadar sanıldığı kadar keyifli olmuyor genelde. Çünkü iş için gidiyorsun.
Tabii bir de yurt dışına gitmenin hani uzaklıkla doğru orantılı olarak zorlukları var. Önceden havaalanına gidiyorsun vesaire falan filan.
Tabii ki.
Bayağı zaman yiyen şeyler bunlar.
Tabii ki. Yani her ne kadar misafir durumunda olsan da belli bir masrafın da oluyor.
Tabii.
Hani dediğim gibi misafir ediliyor olsan da yurt dışındasın. Acıktım bir sandviç yedim bir su içtim desen onun bile bir etkisi var. Onun dışında tabii bir yorgunluk falan. Göründüğü kadar eğlenceli değil.
Yani.
Ama bir yandan da işte yerinde görmek, yerinde direkt ilgili kişilerle konuşmak büyük avantaj her zaman için. Şikayet etmiyoruz o yüzden.
8-13 Ağustos arasını değerlendireceğiz.
Evet.
Teknoseyir.com adresimiz. Bize sosyal ağlardan ve YouTube'dan da ulaşabilirsiniz.
Bu isimle.
Evet.
Bulabilirler bizi.
İlk habere geçelim istersen.
Evet.
Cep telefonlarına taksit olanağı tekrar başlayacağı söyleniyor.
Kredi kartı üzerinden.
Evet.
Taksitin yeniden başlama
ihtimali
var.
Sanırım 2014'teydi. Kaldırmışlardı. Evet. Şeye bağladılar bu dış açığa vesaireye. İşte insanlar çok harcıyorlar falan filan.
Telefonla zaten böyle bir mücadele var. Hani telefon satışını, sen kendi telefon satışını düşürmek her derdi çözecekmiş gibi öyle bir mücadele var.
Evet. Fakat, gerçi şey söyleyelim. Hani bu gelen düzenleme o 2014 yılındaki sadece telefona değildi. Hani kredilerin de vadesini kıstılar, işte akaryakıttan vesaireden falan hani çoğu şeyden taksidi kaldırdılar. Ama en çok tabii bizim ilgi alanımıza telefon giriyor.
Şimdi telefon satışlarını bu etkiledi.
Çok etkiledi.
Ve şeyi etkiledi. Operatörler telefoncu haline geldi. Çünkü onlar işte faturaya yansıtarım, taahhüt yaparım falan şeyine satış yapabiliyorlardı.
Tabii onlar takside aynen devam ettirebilmiş oldular.
Ama işte her operatör bir telefon mağazası haline geldi. Bir de tabii işte o zamanlar zaten biz öngörmüştük. Böyle anında mağaza içinde kredi falan gibi uygulamalar başladı. Ha, işte herkes de yine alacağını aldı. Yani taksit kalktığı için telefon almak istediğim telefonu alamıyorum diyen birine ben rastlamadım. Bilemiyorum. Tabii ki ama hani firmaları falan da olumsuz etkilediği için yani firmaları şöyle olumsuz etkiliyor. Adam işte operatörden alıyor. Hani yoksa satışların düşmesi anlamında bir şey olacağını zannetmiyorum.
Yani operatörler de bundan bayağı faydalandılar.
Tabii. Telefon satar oldular hepsi. Şimdi yeniden bu kredi kartı üzerinden taksitlenerek bir çözüm geliştirileceği iddiası var.
Yani eski düzene geri dönecek.
Evet.
Çok da uzak bir zamanda değil gibi görünüyor.
Evet, böyle bir.
Ama kesinleşmiş bir şey de yok hani henüz.
Öyle, bayağı uzunca bir haber yapılmış, yayınlanmış ama tabii hani resmi duyurulmuş bir şey yok. Evet.
Gerçi böyle şeylerin söylentisi çıktığı zaman bir daha geri alamazsın herhalde artık.
Evet, o yetiyor zaten.
Sıradaki habere geçelim. Türk Telekom'un %55 hissesine sahip Suudi Öger kendi ülkesinde zor durumda.
Öyle,
yani Telekom'un sahibi iflas etme durumunda diyorlar. Eşiğinde diyorlar.
Kendi ülkesinde çok uzun süredir çalışanlığının ücretini ödeyemediği falan gibi bilgiler verilmiş.
Yani şeyle doğru orantılı tabii. Bu petrol fiyatlarının küresel bazda düşük gitmesi. hani devletleri de zor duruma sokuyor. İşte böyle oradan etkilenen firmaları da
evet.
ucu küresel dünyada artık bize kadar geliyor. Telekom'un %55 hissesine, yani çoğunluk hissesine sahip firma sıkıntı da deniyor. Bunun bize nasıl bir yaklaşım olur, şey yansımaları olur, ben tam şu an değerlendiremiyorum.
Şimdi internet.com sitesinin, Türk internet.com sitesinin haberine göre bu borçların, çünkü firmanın alıp da ödeyemediği ciddi miktarda kredi var.
Tabii.
Hani ciddi miktar dedim, hani mesela 4.75 milyar dolar falan gibi. Hı hı. Şimdi senin benim aldığımız kredilere pek benzemiyor. Bu dev kredilerin yükünün ucunun Türk Telekom'a kadar. Yani oradan da senin benim cebime.
Şeyi hatırlarsan.
dokunacağı.
Gündemde mi konuşmuştuk? Ben internette bir yerde mi okumuştum? Türk Telekom kar açıklıyor ama bu karı Ar-Ge'ye harcamıyor diye eleştiriler evet. vardı.
O parayı çünkü bu işte sahibi
borç cebine kapamaya koyuyor. Bir şekilde.
Çünkü sen satmışsın. Bu karlı bir işletme. Tekel bir işletme Türkiye'de.
Evet.
Sen bunu satmışsın. E tabii sahibi para kazanacak. O parayı da istediği gibi kullanacak. Böyle. Bakalım önümüzdeki günlerde kokusu çıkar. Hı-hı. Tam netleşir.
Tabii şey yanlış anlaşılmasın. Hani Türk Telekom iflas etmiyor. Onu söyleyelim. Tabii. Onun sahibi olduğu daha büyük bir firma.
Ana firma.
Yani Telekom karlılığını devam ettiriyor sonuçta. O senin de dediğin öyle. Gibi karlı bir kuruluş aslında.
Tabii.
Bakalım gündemlerde takip ederiz tabii bunun gene.
Evet.
Yurt dışına doğru çıkalım. GlaxoSmithKline diye önemli bir ilaç üreticisi firma var. Evet. Google'la ortaklaşa biyoelektronik firması kurma kararı almışlar. Google'ın özellikle ana firması Alphabet.
Evet.
Onun biliyorsun bir sürü iştiraki var böyle farklı. İşte gözlüğe takılan lensten tut da çeşitli işte garip projelere kadar. Bir tane de böyle sanırım İngiliz firması bununla ortaklaşa biyoelektronik senin vücuduna yerleştirilen işte mesela İnsülin ne olabilir?
Pompası olacak.
Onun gibi veya kalp pilinin bir benzerleri belli elektrik sinyalleri göndererek bazı vücudundaki aktivitelerin düzenlenmesini sağlamak üzere ortak bir firma kurmuşlar. 2023 yılında hedefleri 2023 yılına kadar onaylanmış piyasaya ürün sunabilmek. Bayağı yakın bir tarih aslında.
Bu tıbbi cihazların test ve onay süreci acayip uzun sürüyor. Tabii. Bazen hiç tamamlanmıyor falan.
Onun için yakın dedim. Yani evet, o uzun yüzden. Sürece dahil edip 2023 demeleri demek ki hazır elde bir şeyler var.
Umarım. Özellikle bu akıllı insülin pompası yıllardır beklenen bir türlü bu deneme sürecini tamamlayamayan bir şey.
Hı hı.
Belki bu dev güçler el atarsa hallediverirler.
Sıradaki haber Bitcoin ile ilgili. Bitcoin'in borsası diyelim, alışveriş yaptığın yerlerden biri.
Döviz bürosu gibi bir şey aslında.
Evet, tam anlamıyla Bitcoin, döviz bürosu aslında.
Bitcoin bürosu.
Bir saldırıya kurban gitti. 61 milyon dolarlık Bitcoin çalındı.
Evet, müthiş. Şey, kullanıcıların hesaplarını boşaltmışlar.
Evet.
Yani sistemin ana kasasını falan, bankayı soymuyorlar da müşterilerin hesaplarını soyuyorlar. Aynı şey tabii sonuçta.
Aynı şey dolaylı olarak.
Deli rakamlar. Çalınan para az buz değil. Her kullanıcının hesabından bir şeyler götürüp 60 milyon, 61 milyon doları
evet.
elde etmişler.
Şimdi Bitcoin'in yapısı itibariyle onun bir cüzdan dosyası var.
Evet.
Senin saklaman gereken ve bir kere kaybettiğin zaman bir daha hiçbir şekilde parana ulaşamıyorsun. Sanırım onlarla ilgili bir şeyi bir şekilde ele geçirmeyi başarmışlar.
Öyle.
Geri dönüşü de yok. Gerçi firmadan açıklama gelmiş. Hani şey diyorlar, biz bu işin takipçisiyiz. Bazılarını geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bunun peşindeyiz. Ama bir miktar tabii gitmiş olacak.
Ya bir yandan tabii işte Bitcoin'de deniyor ki Bitcoin'in özelliği her bir yandan anonim ama bir yandan da her Bitcoin'in paranın takibi mümkün. Yani her para bir seri numarası var.
Tabii.
Tek.
Yani şimdi şeyleri takip edebiliyorsunuz. Zaten o muhasebe kaydı olmadan yoksa nasıl sistem işleyecek?
Yani.
Paranın hangi cüzdandan hangi cüzdana gittiğini biliyorsun ama o cüzdanlar böyle upuzun rakamlar.
Evet.
Kime ait olduğunu bilmezsen
evet.
takip etme şansın olmuyor. Öyle bir anonimlik sağlıyor sana.
Yani paranın elden ele gidişini seyredebilirsin tabii. uzaktan ama kimlerin elinden geçiyor bilemezsin.
Bilemezsin. Tabii hedeflenmiş mesela takip ediyorsa seni FBI, NSA, belki onu da bulurlar. Senin belki, bilgisayarına belki girer bir şekil vesaire falan. Yani %100 anonim diye bir şey yok. Çünkü zaten bir kayıt tutulması lazım ki kimde ne kadar para var, değil mi? Başka türlü.
Öyle öyle. Bitcoin'in şeyi falan sabit mesela, bir limiti var. Üretilebilecek evet. Bitcoin'lerin falan değişik bir yapısı var. Ama bu işte soygunlarda bitmiyor. Bu kaçıncı aslında?
Tabii. Yani aslında bankacılar da bu tür şeylere maruz kalıyorlar.
Tabii.
Ama onlar tabii çok daha köklü yapılar olduğu için güvenlik vesaire falan gibi işlere ekstra dikkat ediliyor. Şimdi bu Bitfinex Çin merkezli bir firma herhalde, bilmiyorum tam olarak, ama bir yere açık bırakmışlar ki birileri sızıp
bunu başarmış, kasaları boşaltmış.
Yani 60 milyon dolar.
Evet.
Az para değil.
Müthiş bir para.
Rusya Google'a Android cezası kesmiş.
Yandex'in şikayetiyle.
Evet.
Hem de
kendi... Gerçi komik küçük bir ceza Google adına bakarsan.
Şimdi bu Word sitesi de yorum yapmış. Google hani bir saniyede mi, bir dakika, bir saatten kısa sürede bu parayı
6.75
milyon
dolar
kazanıyor diyor. Ama ya işte konu da şey, Android cihazlarda bir sürü Google uygulaması geliyor. İşte Yandex şikayet etmiş. Yandex tabii kendi sahasında oynuyor Rusya'da. Evet. Şikayet etmiş.
Rekabete aykırı bir davranış
aykırı
bu diye.
Aykırı diye. Sanki Microsoft'un işte Internet Explorer'ı yüklü sunması gibi bilgisayarlarda o büyük bir dava konusu olmuştu. Hı-hı. Benzer bir şekilde Rusya'da karar vermiş. Cezayı uygulamış. Birazcık da tabii burada yapılan yorumlarda da şeyi görüyorsun. Bu işte Avrupa'nın genel olarak Amerikan, dev Amerikan firmalarına gıcık gitmesi alışkanlığı, hı hı, biraz da burada yine zuhur etmiş gibi.
Hele bir de işte rakip firma kendi, kendi seninle aynı ülkedeyse direkt şey yapıyorsun değil mi?
Hiç şansı yok. Yani hep uçuruyorlar.
Benzer haberler yapıyoruz. Çin'de Microsoft'ta Apple'a tabii, çelmeler tabii takıyor.
Intel, Microsoft, Google, bunun, Avrupa'da bunlara bayağı bir zorluk çıkartılıyor.
Evet.
Gerçi şöyle, çoğunun alternatif de yok. Ama sürüyor işte. Yani şimdi mesela ben hep Avrupa Birliği'nin AMD'ye sahip çıkacağını, bir şekilde satın alacağını falan destekleyeceğini düşünmüştüm. Intel. Çünkü Intel'e çok gıcık gidiyorlar, biliyoruz. Mesela öyle bir şey olmadı. Intel'le bir yandan da iş yapmaya devam ediyorlar. Ama arada sırada böyle işte büyük Amerikan firmalarının cebinden bir şeyler kapmayı seviyor Avrupa ülkeleri.
Şeyde farkında mısın? Hani biraz konudan sapma olacak ama hep Amerikan firmaları. Bizim tabii özellikle gündemlerde konuştuğumuz, değil mi? Çoğunun menşei Amerika. Tabii, özellikle tabii bu bilişim alanında.
Öyle. Teknolojide bir Amerika üstünlüğü var.
Son zamanlarda biraz işte Çin, Uzak Doğu pazarı da geliyor.
Yakalamaya çalışıyor onlar. Hı hı. Hani üretim bir sürü hani Amerikan firması diyorsun ama üretimi Çin'de yapılıyor.
Tabii.
Ama tabii şey, geliştirme, teknolojiyi geliştirme Amerika'da genelde. Ya sonuçta Intel, AMD, işte iki tane işlemci firması koydun kenara. Bunun üzerine
şeyleri de Cisco'su, koy, mobil işlemcileri de koy artık. Qualcomm'du vesaireydi falan.
İşte altyapısı, network'ü, Cisco'su falan filan. Diğerleri zaten işte bayağı güçleniyor elleri.
Evet.
Bütün depolama firmaları falan. Zor. Diğer ülkelerin işi.
Diğer işte uyanıp yol almaya çalışanlar var da işte darısı Türkiye'nin de başına diyelim.
Fark tabii çok açılmış durumda.
Çok çok.
Uğraşıyorlar.
LG'den bir haber var. Android 7 ile çıkacak ilk telefonun LG V20 olacağı söyleniyor. Geçen sene bir V10 çıkarmışlardı.
V20 bekleniyor.
Biz şimdi de incelemesini yapmıştık V10'u, yanlış evet hatırlamıyorsam. İki ekranlı falan böyle değişik bir telefondu. Amiral gemisi bir model gene.
Şimdi bu V birazcık G5 hayal kırıklığı oldu.
Evet.
Beklenildiği kadar büyük sükse yapmadı.
Ya, tepe yöneticilerinin işten olmasına neden evet oldu falan.
İlgi uyandırmadı. Dolayısıyla şimdi ama kullanıcılar da çünkü G2'den itibaren bir LG merakı var kullanıcılarda. Evet. İyi fiyata düzgün telefonlar alabiliyorlar. G5 tatmin etmeyince şimdi ya bu hani V20 ile belki yeniden döneriz güzel günlere umudu var. Çok merak ediliyor, takip ediliyor bu telefon. Hı hı. Hele bir de Android 7 ile gelirse cazibesi artar.
Şimdi şöyle bir şey var. Eski telefonlara Android 7 güncellemesi geldiğini duyuyorum. Ben. Mesela Huawei'ye falan geldi diyorlar.
Gelecek ama 7 bu. Gelecektir anca.
Tabii.
7, 7 daha açık Nougat değil mi?
Evet evet 7, bir sonraki işte.
Neydi? Koz helvası.
İşte zaten çok az kaldı. Önümüzdeki birkaç hafta içinde, Eylül ayı içinde falan çıkması planlanıyor. Zaten Apple'da duyurusunu yapacak. Eylül evet. ayı gene sıcak geçecek. Yani bu yeni telefonlar ve teknolojiler açısından.
Öyle.
Bakalım LG bu sefer yüzü gülecek mi? G5'te sıkıntı yaşandı.
Evet.
Telefondan bahsetmişken Apple'dan da bahsettik. iPhone 7'nin bu home screen tuşu vardır. Ana ekran tuşu.
Evet.
Hep böyle basmalıdır. Bunun artık bu modelde iPhone 7'de basmalı değil de feedbackli, dokunmatik bir şey olacağı söyleniyor. O basma tuş genelde en çok bozulan şeydir eski telefonlarda.
Mekanik bir şey çünkü.
Mekanik bir şey evet. Ve çok kullanılıyor. Yani hep basıp ana ekrana dönüyorsun.
Günde bilmem kaç kere basıyorsun. Ama bir yandan da o şeydir ya cihazı tanıtan bir tasarım öğesi.
Evet.
Şimdi benim oğlan 2 yaşında mıydı, 2,5 yaşında mıydı? iPad'i tanıyordu. Benim Asus tableti gösteriyordum. iPad mi diyordum? Değil diyor.
Değil.
Çünkü o şeyi tanıyor. O home düğmesine bakıyor. Başka ekranından falan ben de tanımıyorum. Nasıl tanıyacak? Home düğmesine basıyor, bakıyordu. Home düğmesi varsa iPad diyordu. O kadar tanıtıcı yani, bir şey.
Orada gerçi gene şey olacak herhalde. Çünkü onun üzerinde parmak izi okuyucu falan da var.
Bir düğme olacaktır
bir
da.
Bir düğme olacak ama basmalı değil artık.
Mekanik olmayacak. Basınca dayanı şeyle duyarlı falan. Daha...
Bunlar tabii dedikodu. Başka dedikodular da var. Mesela büyük versiyonunda iki kamera olacağı söyleniyor. Hatta bazı resimler de sızdı. İşte, arka tarafta iki kamera. Yani yan yana.
Şey, iPhone Pro diye bir şeyin bahsi geçiyor falan ama bunlar tabii hiç...
Ya şimdi iPhone... Kulaklık çıkışının özellikle gideceği artık bu modelde.
Ya şimdi şu günlerde iPhone'la ilgili ne başlık atarsan, ne yazarsan okunur, gidiyor. Tıklanır. O yüzden bu bilgi karmaşasının içinde doğrular da var, palavralar da var. Karışıp gidiyor. Bir fırtına bu.
Yalnız eskiden daha az bilgi sızardı. Son zamanlarda Apple'da sanki biraz izin veriyor galiba.
Ya ben bir şeyin sızdığına inanmıyorum. Bunlar masa başında yaratılıyor.
Tabii.
Yani. Yani CNN Türk sitesi neredeyse her gün bir iPhone 7 haberi yapıyor ve bu ya yani 6 aydır, 7 aydır falan sürüyor.
Ya iPhone 6 tanıtıldığı andan sonra bir hafta içinde bir 7'ye başlıyorlar zaten.
Ne sonrası yapılıyor ve bunlar masa başında yapılıyor ben sana söyleyeyim. Yani çünkü şey yok tabii ki. Kimse sana hesap sormuyor. Kardeşim iPhone 6 dedin, şöyle oldu bilmem ne. Kimse sormuyor. O zaten hani haberi yaparken de işte gelen bilgilere falan gibi bir şekilde bir girizgah yapıyorsun. Tıklanıyor ama. Yayınlarında derdi bu. Yani bir ortada bir habercilik falan olduğunu pek düşünmüyorum.
Yani o bir şey abur cubur tüketimlik malzeme tabii, gibi bir şey aslında. Tabii. Okuyup geçiyorsun, unutuyorsun da dediğin gibi.
Merak ediliyor. Birazcık belki düşünce jimnastiği de oluyor okuyanlara. Çünkü bazı çok fantastik şeyler de bazen hani şeffaf olacak falan iddialar ortaya atılıyor.
Değil mi? Bir onlardan, çeşit bilim kurgu birazcık, tadı alınıyor.
Evet, ya olursa, hani olsa nasıl olurdu gibi. Düşünce jimnastiği yaptırıyor belki de. Hani öyle iyimser bir yorum yapalım biz.
SSD alanında bazı gelişmeler var. Seagate 60 terabayt kapasiteli SSD'sini tanıtmış.
Şimdi bu hafta Flash Memory Summit diye bu flash bellek üzerine bir sektör etkinliği yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda pek duyulmayan bir etkinlikti. Gittikçe SSD'lerin yükselişiyle artık haber değeri kazandı. Birçok şey duyuruldu ama ilginçlerden biri Seagate'den 60 terabaytlık SSD. Tek bir SSD'de.
Şimdiye kadar 15 mi duymuştuk en yüksek?
Öyle bir şey. Geçen hafta daha bir 1500 dolarlık falan bir şeyler konuşmuştuk. Ama 60 değildi.
Tabii. 60 terabayt inanılmaz ya.
60 terabayt tek bir diskte ve hani şey düşünülüyor. Hani kimsenin bunu tek başına alıp bilgisayarına takması düşünülmüyor. Bunun depolama dizisi şeklinde büyük sistemlerde bundan 20 tane 30 tanenin birlikte çalışması
profesyonel tabii bir ürün yani.
Tabii. Şimdi bunu nasıl yedeklersin? Nasıl şey yaparsın? Yönetirsin?
Ya vallahi sırf bunun üzerinde depolama şeyi verenler, çözümleri veren firmalar var. Hani diyorlar ki biz sadece SSD'yi kullanıyoruz. Bu sayede çok hızlı işte sunucun çalışacak vesaire. İşte onların bu tür ihtiyaçları var. Onlar öyle, bunu kullanıyorlar.
Öyle. Depolamanın zaten hani ya bu kadarı yeter ya da daha çoğu gereksiz türü bir şey olmaz. O her zaman dolacaktır. Tabii ki bu diskler bizim makinelerimizde takılı klasik hard diskler gibi 3,5 inç formatında diskler. Normal hani şimdiye kadar uğraştığımız SSD'ler 2,5 inçlik laptop hard diski.
Ama zaten ancak o kadar veriyi sığdırabilmek için.
Evet.
Ama yine de yoğunluk çok yüksek, veri yoğunluğu.
Tabii bu işte büyük olay. Evet. Büyük olay, rekor. Tabii bir yandan da Seagate'den gelmesi de enteresan.
Değil mi?
Yani SanDisk'i işte Intel'i falan varken, Toshiba'sı varken bu işin içinde Seagate'den gelmesi de ilginç. Seagate bayağı bir zamandır SSD üretiyor ama Seagate'in ürettiği SSD'lerin hiçbiri bizim alıp da işte kişisel bilgisayarlarımıza takacağımız şekilde SSD'ler değil. Hep böyle büyük kurumlara yönelik SSD'ler. Bu da onlardan birisi.
Orayı demek ki kendilerini stratejik şey olarak belirlemişler.
Zaten bu şeyi belirtmek lazım. Bu SSD SATA falan değil. SAS o bir kurumsal sistemlerde kullanılan bir bağlantı birimi. Bu da öyle. Hani bunu hediye etseler bile bilgisayarına doğrudan takamazsın. Bununla birlikte mesela bu bizim yeni dönemde hayatımıza giren parmak SSD'ler. M2 formatında parmak ciklet ya da SSD'lerde ise 8 TB'lık duyurulmuş. O da yine çok büyük bir olay.
Tabii.
Hatta hani bizlere yansıması daha yakın zamanda olacak bir olay.
8 TB zaten çok iyi bir rakam.
Evet, 8 TB
bütün senin depolama çözüm şey sorunlarını çözer.
Tabii, tabii. Tabii bu 8 TB M2 yok 60 TB SSD falan şimdi gözümüze uzak gözükür ama işte 5 sene sonra elinde bunlar.
Doğru.
Yani şimdiye kadar hep böyle oldu.
Ya şöyle düşün, 2 sene önce falan normal şu an artık standart hale gelen SSD'ler çok pahalıydı.
Tabii
gene
ki,
alınıyordu,
tabii ki.
Alanlar vardı.
Tabii ki.
Ama şimdi artık çok makul fiyatlara indi. 500 MB saniye aktarımını beğenmez hale geldik.
Ya ben şeyi hatırlıyorum, bir SSD'yi ilk haber yaptığımız zamanları hatırlıyorum. Bunlar savaş uçakları falan için üretiliyordu. O zaman pek SSD de denmiyordu da işte depolama aracı, flash yonga, flash bellek kullanan. Biz onların işte o zamanlar Dark Arder'de falan ilgiyle haberini yapmıştık. M Systems diye de bir dev firması vardı bunları yapan. Tabii acayip bilim kurgu şeylerdi, böyle inanılmaz şeylerdi. Şimdi hepimizin bilgisayarında SSD yoksa beğenmiyoruz falan.
Evet. Bu arada aynı etkinlikte hız rekoru da duyurulmuş bir tane. Saniyede 5 GB.
O da Fado isimli bir üretici varmış. Tanımadığımız bir firma. Hemen hemen kimsenin tanımadığı bir firma. Herhalde yine çok özelleşmiş çözümler duyuran bir firma. O yüzden herhalde tanımıyoruz.
Herhalde.
PCI Express 3.0 kullanan bir kart hani şeklinde, PCI Express kart şeklinde SSD'ler var ya. Öyle bir SSD.
Ya başka türlü
şey
zaten
yapmış.
Bu hızlara herhalde ulaşmak bayağı zor olurdu.
Tabii tabii. Yani SATA'yla MATA'yla zaten tabii ki olacak şey değil. 5 GB saniyede aktarıyor. Biz hani normalde kullandığımız SATA kullanan SSD'lerde 500-550'leri falan megabaytları gördüğümüzde o diyorduk. Zaten SATA'nın kapasitesi o kadar. Sonra bir iki tane PCI Express kart şeklinde ama 1x kart şeklinde ya da M2 PCI Express kullanan M2 slotuna bağlı SSD inceledik. Onlar da 1 GB üstü hızları gördük.
Evet.
O dedik bu ne ya, 1.4 GB görmüştük bildiğim en çok
Kingston'ın
hatırladığım
bir modeliydi yanlış hatırlamıyorsam.
O falan demiştik. Şimdi bu da 5 GB hakikaten müthiş bir sayı. Müthiş bir değer. Milyonlu düzeyde de IOPS işlem var.
Ne?
500 bin yazma, 1 milyon 100 saniyede okuma işlemi. Müthiş şeyler. Bu da aynı şekilde. Hani aynı yorum bunda da geçerli. Şimdi bu bakıyorsun böyle link verdiğimiz sayfada gördüğün gibi işte cam vitrinin arkasında falan öyle bakıyorsun ama 5 sene sonra bilgisayarında olacak. Belki de şey diyeceksin.
İnşallah diyoruz.
5 sene sonra ya bu ne ya 5 GB yetmiyor falan diyeceksin belki de.
Doğru. Sıradaki habere geçelim. Edward Snowden gazeteciler için güvenli iPhone geliştirdiğini duyurmuş.
Evet. Yani şey birazcık açıkçası hani şu anda düşünce
evet.
egzersizi gibi bir şey. Hani daha böyle hani üreteceğim falan diye bir şey yok ama hani kafa yoruyorlar.
Şey tanınmış bir hackerla birlikte yapıyorlar
evet,
bunu.
Evet. Şimdi tercüme edilmiş haberi okumakta zorlandım.
Hı-hı.
Dolayısıyla hani ne kadar doğru tercüme edildi, ne yapıldı bir şey diyemiyorum. Peki iyi tercüme edilmediğini düşünüyorum bu haberin.
Hı-hı.
Fakat iddia şu anladığım kadarıyla diyorlar ki ya bu telefon şeyi anlayacak. Birisi bu telefonu dinliyorsa.
Hı-hı. Veya telefon dışarıya bir bilgi
aktarıyorsa. Bir pencere açacak.
Hı-hı.
Ve haber verecek kullanıcısına şeklinde bir yorum var.
Yani ama herhalde hani, iPhone falan dediklerine göre bir çeşit jailbreak veya root
tabii,
falan gibi bir şey işin içine girmesi gerekiyor.
Tabii, yoksa bunu iTunes'tan makinene kuracaksan biraz zor. Bu tabii şu anda sadece hani düşünüyorlar, planlıyorlar falan. Zaten Snowden neredeydi?
Rusya'da şu
Rusya'da
anda.
Hani biraz saklanıyor, birazcık işte düşük profilli bir yaşam sürüyor diyelim.
Vallahi hiç de düşük profilli değil abi. Her toplantıya katılıyor uzaktan. Gidip
ama tabii gidemiyor.
Gidemiyor da uzaktan görüntülü falan katılıyor. Açıklamalar yapıyor.
Gidemiyor.
Yani şeyden daha rahat durumu. Bu Wikileaks'in Assange mıydı?
Assange'dan daha iyi.
O bir şeyde kısmı kaldı.
Kolombiya elçiliğinde mi ne?
Ekvador'du galiba. Yani
Ekvador'da ama kaldı.
İngiltere'de galiba. Elçilikten çıkamıyor.
Çıkamıyor.
Çıksa hemen alacaklar da bu Rusya'ya kaçtı.
Snowden de ülkeden çıkamıyor.
Tabii. Hani, ama rahat.
Öyle. Çok bilmiyorum. Şey düşüncesi hani bunu beni paketler götürürler mi? Tabii Rusya'dan çıkartmaları gerekiyor öyle bir durumda.
Tabii.
O biraz zor. Bilemiyorum ama. Hani tabii ki Assange'dan daha iyi. Assange tam hapis durumunda çünkü. Şeyi de bilemiyor. Ya beni buradan çıkar. Çünkü bir de Ekvador gibi bir ülkeye sığınmışsın. Yani yarın öbür gün Ekvador'un bir şekilde
İkna edilse.
Finansal olarak gırtlağının sıkılması ve ikna edilmesi mümkün. Ver bu adamı diye. Rusya tabii güçlü partner. Hani Rusya seni korumaya karar verirse yaşadın.
Tabii.
İmkanları sınırsız. Ama Ekvador'un elinden alırlar adamı. Evet bakalım Snowden'in telefonu bir yere varacak mı?
Evet.
Ya bir yandan orada tabii bir okuyan arkadaşım da şey dedi. Hani gazeteciler için gizli işte güvenli iPhone cümlesi oksimoron dedi. Çünkü hani iPhone diyorsun.
Evet.
Kapalı kutu. Hani ne açığı var, ne şeyi var belli değil. Güvenli şey yaptım. Platformun senin tartışmalı bir platform zaten.
Evet.
Ayrı bir tartışma.
Bir de bu adamların yaptığının başka bir yere sızdırmayacağı ne malum. Hani
tabii.
Hiçbir zaman
tabii.
güvenip tabii. Neyi bileceksin
kendi
ki?
Kendi yapmadığın şifrelemeye güvenemezsin. Kendi yaptığına da çok güvenemeyebilirsin.
Nvidia'dan iyi haberler var. Kendileri için tabii.
Evet,
mali müthiş. Rakamlarını açıkladılar.
3'e katlamışlar.
Bir önceki aynı yılın, önceki yılın aynı çeyreğini
evet.
tam olarak 3'e katlamışlar.
Geliri 3'e katlamışlar. İşler çok iyi Nvidia'da.
Bunda tabii yeni duyurulan mimarinin pas evet. kaldı değil mi?
Ki daha onlar hani çarşıya pazara daha yayılmadı tam.
Hı hı.
Şey de olmadı. Tamam 1080 falan müthiş kartlar ama asıl satacak kartlar ucuz kartlar.
Evet. 1060 daha yeni çıktı.
Tabii tabii. 1060'dan da ucuz bir şeyler lazım.
Hı hı.
O yüzden hani daha da kazanacak Nvidia.
Biz tabii hep böyle son kullanıcı alanı gözünden bakıyoruz da
tabii.
Nvidia'nın özel sektörlere sattığı işte arabalar olsun ne
tabii.
bileyim render işi yapanlar olsun falan çok fazla ürün var.
Tabii tabii.
Aynı şekilde AMD de hani konsollara falan vesaire başka yerlere satıyor.
Ama bir Nvidia değil. Yani mesela evet. işte bir Tegra yok AMD'de. Hı hı. Geçmiş dönemlerde de bu tür çözümlerde Nvidia avantajlıydı. Şey tarafında da Nvidia'nın avantajı var. Üst düzey işte Tesla serisi, hı hı. Quadro'lar. Tamam FireGL Pro falan AMD'de bir varlık hani iddiasında bulunuyor ama yani sektörel şeye bakacaksın, kabule ve standartlaşmaya bakacaksın. Nvidia avantajlı durumda.
Bu arada hani rakamları da söyleyelim de.
Tabii.
$76 milyon bir önceki yılın aynı çeyreğinde $317 milyon.
Evet.
Tam anlayımıyla %317 artmış. Evet. 3 katı diyebiliriz yuvarlak.
Ya genel olarak yıllardan gelen maceraya bakarsan Nvidia'nın müthiş doğru yönetilen bir firma olduğunu görüyorsun. Hı hı. Nvidia bir sürü geçmişte krizle karşılaştı. Bu krizlerin çoğunda işte böyle semi-accurate falan gibi sitelere baktığında hani Nvidia bitti, tamam son falan gibi yorumlar yapıldı. Hani ne krizler oldu? Mesela biliyorsun şu G86, G82 yongalarının hani tam kelime anlamıyla PCB'den düşmesi meselesi. Hı hı. Bu kurşunsuz lehim döneminde geliştirilen şeylerin bu iş Apple'a falan da ucu dayandı. GeForce 8600'ler, 8400'ler falan dönemi bu kartlar. Dendi ki ya bu Nvidia işte bunun altından kalkamayacak falan. Hiçbir şey olmadı. Vakti zamanında neler oldu? Bir tane bir ilk seriler bir serilerden birinde sunum yaptıkları kartın testereyle kesilip yapılmış maket olduğu falan ortaya çıkmıştı. Evet. Hani adamın eline, başkanın eline kart göstermesi için vermişler ama onu başka baskılı devrelerden testereyle kesip ağaç vidasıyla vidalayarak maket bir kart yapmışlar meğer. Bunlar çıktı, bir sürü şey çıktı. Ne oldu? Nvidia böyle. Nvidia müthiş doğru yönetiliyor ve herhalde hani ders kitaplarına geçecek belki de yıllar sonra, belki şimdi geçmiştir. Bir işletme anlayışı. Her krizden çıkıyor. Her krizi atlatıyor. Büyüyerek atlatıyor. Çok iyi gidiyor adamlar.
Bir de şeyi söylemek lazım. Ekran kartının asıl güçlü olduğu şey paralel işleme.
Evet.
Ve bu paralel işlemenin gerektirdiği alanlar artıyor. Mesela yapay zeka.
Tabii.
İşte kendi kendine evet. giden arabalar diyoruz. Buralarda hep bu yönü ağır sistemler kullanmak gerekiyor.
Tabii.
İşte Nvidia da şimdiden yavaş yavaş bunlara özel işte 1080'i tanıtıyor ama onun aynı mimariyi kullanan endüstriyel tipte bir şeyi de hemen koyuyor yanına.
Tabii, tabii. Şimdi Murat mesela Nvidia'nın mobil tarafıyla ilgili haberler getirecek. Hı hı. Bir şeyler duydu.
Facebook'tan da kısaca söyledi.
Hani iddialı şeyler var diye.
İddialı şeyler var. Yeni şeyler yakın zamanda da
evet.
var diyor.
Ya çünkü tahmin etmek zor değil. Tabii ki bu bizim masaüstü bilgisayarlarımıza gelen Pascal mimarisi ve getirdiği iyileştirmeler
aynı
diz üstüne de gelecek tabii ki.
Yani iyileştirme onlar. Derken 980'den 1080'e geçerken çok ciddi iyileştirme vardı. Onun mobil versiyonu da olacaksa hakikaten biraz beklemekte fayda var.
Tabii ki, tabii ki iyi haberler olacağı kesin. Ve şöyle de bir durum var. Şimdi teknoloji geliştirmede sadece mühendislik tarafında AMD'nin Ati'den gelen grafik kısmının bir üstünlüklemek istemiyorum ama bir daha bir macera perestliği var, girişimciliği var, yenilikçiliği var. Fakat şimdi mühendislerin tasarım odalarında çalışıp da planları yapması bir şey ama tabii senin benim için önümüzdeki bilgisayarın içine o planın maddeye dönüşüp karta, yongaya karta dönüşüp o bilgisayarın içine girmesi gerekiyor.
Tabii.
Planlar süper de yapılsa üretim kısmı eline yüzüne bulaştırdı. Sonuç başarısızlık oluyor. Bakıyorsun hani AMD işte geçen Aralık ayında ben misafirleri olarak ta Amerika'ya gittim. Konuştum, izledim. Bu Polaris mimarisindeki doğrudan mühendislerle konuştum. Onların heyecanını gördüm. Çok iddialı sayıları, demoları, gösterileri izledim. Nvidia'da o sıralar hiçbir haber yoktu, ses yoktu.
Evet.
Ağustos 2016'ya geliyoruz. Nvidia bir anda Pascal mimarisiyle çıkıyor. AMD'den önce kartlarını piyasaya koyuyor. Bizi Aralık ayında basını heyecanlandıran, bizleri heyecanlandıran AMD hem daha geç kalıyor, hem taahhütleri yerine gelmiyor. Güç tüketiminde, ısınma dolayısıyla olan bir madde olan
kart ısınmada. Bulma konusunda da bazı sıkıntılar var.
Evet, tedarikte. Olmuyor işte. Dediğim gibi tekrar Nvidia'nın idare edilişi müthiş. Bunu herhalde rakipleri bile kabul ediyordur. Hani eğer Nvidia'nın rakibi olmak istemezdim hiçbir konuda.
Şimdi yorumlarda diyecekler ha. Levent abi Nvidia'dan para mı aldı yani diye.
Alsak üstümüzden başımızdan belli olur.
Değil
mi? Benim makinemde GTX 670 var.
Değil mi?
Yani para alsak bari parayı bir 1070-1080 verirlerdi de takardık. Neyse.
Geçelim. Facebook reklamları artık adblock filtrelerine takılmayacağını açıkladı.
Evet.
Ve bununla birlikte bazı kullanıcılara reklam ayarları sundu. Ama üzerinden iki gün geçmeden adblock dedi ki biz bunun bir yöntemini bulduk. Gene istediğiniz
eski
zaman
model devam.
Bloklayabilirsiniz. Ama onun üstüne Facebook'tan bir daha açıklama geldi. Siz reklamları engellerken bazı kullanıcıların içeriğini de engelliyorsunuz. Sisteminiz düzgün çalışmıyor.
Bu da önemli bir iddia.
Evet. Yani Facebook şöyle diyebiliriz hani özet olarak Facebook adblock işine dava karşı atağını başlattı diyebiliriz.
Evet.
Çünkü
karşılıklı hamleler şimdi gelecek.
Şimdi Facebook'un en önemli gelir kaynağı reklam.
Tabii.
Ve mobil reklam özellikle. Şu ana kadar çok rahatsız olmuyordu. %80'ini mobilden kazanıyor parasının. Evet. Adblock şeyleri yavaş yavaş mobil alana girmeye başladı. Evet. Bu Facebook gibi firmalar ileriyi düşünerek şimdiden ön almaya çalışıyorlar.
Evet.
O yüzden de
öbür tarafta kendi hamlesini yapıyor.
Ya şimdi Facebook'un şöyle bir avantajı var. Diğer geliş şeyler gibi değil, yayıncılar gibi değil. Şimdi diğer yayıncılar işte Google'ın arayüzünü kullanıyorlar vesaire falan daha belirli reklam verirken. Ama Facebook içerikmiş gibi reklamı da sana sunabilir. Hakikaten evet. O zaman nasıl ayırt edeceksin?
Tabii.
Şimdi burada Facebook'un karşı çıkan açıklaması doğru. Sen reklamları kapatırken bazı gerçek kullanıcıların da reklamını içeriğini kapatıyorsan.
Evet.
Çünkü seni şaşırtabilir. Onun kaynağı tamamen Facebook'un elinde.
Doğru.
Burada böyle bir karşılıklı atışma var şu anda. Nasıl olacak bilmiyorum. Evet. Gerçekten de şeye baktığım zaman Adblock'u açarak Facebook'a girdiğim zaman ben şu anda gene reklamların çıktığını görüyorum. Çünkü bir şekilde içerik gibi geliyor onlar benim karşıma.
Evet.
Bu reklam kavgası devam edecek.
Tabii. Sonu da gelmez.
Sonu da gelmez. Bakalım neler olacak. Özellikle Facebook'un bu işe girişmesi ilginç. Sıradaki haberle devam edeyim. Yeni bir Android açığı bulunmuş.
Güvenlik açığı.
Güvenlik açığı 900 milyon telefonu etkilediği söyleniyor.
Qualcomm.
Evet.
İşlemcili telefonlarla alakalı.
Çünkü onun sürücüsüyle ilgili bir açık sanırım.
Evet. Şey değil. Hani bir cihazı, bir Android sürümünü falan özel bir şeyi ilgilendirmiyor. Daha genel bir açık. 9 milyon cihazdan söz ediliyor.
Yani neredeyse bütün Qualcomm'lu cihazlar işte.
Evet, evet.
Şeyler tabii etkilenmiyor. MTK vesaire falan farklı.
Değil mi? Hiç şeyler. Onu kullanmanın avantajı.
Huawei'nin Kirin vardı galiba. Onlar tamamen ayrı. Bundan bağımsız.
Chip falan vardı eski cihazlarda. Sonra onlar güncel cihazlarda hiç görmüyoruz. Çin'in kendi markaları. Şimdi burada tabii bayağı bir sıkıntılı bir şey. Çünkü eski cihazlara güncelleme falan. Tabii bu yamanacak bu tabii. Açık neyse. Fakat tabii ki eski cihazlara gelmeyecek bu yaman.
Şimdi Android'de şu güncelleme işi ciddi anlamda bir sıkıntı. Evet. Şimdi Android 6'ya geçiş oranları hakikaten düşük.
Bak, %15'miş.
Bir sene oldu. Daha %15 cihaz.
Şimdi bir de yenisini çıkartacağım.
7 çıkacak. Bir sene sonra o belki %15'e yeni gelmiş olacak falan. Yani zaten Google'da aslında biz gündemde konuşmuştuk galiba. Bu Android 7 de biraz daha bu güvenlik güncellemeleri hızlı yapabilecek bir sisteme geçiyor.
Evet.
Ama kaç sene oldu artık? Yani bunun daha önce yapılıp düşünülüp yapılması gereken bir şeydi.
Ya bu iş metodunda bir işletim sistemini yapan ayrı, cihazı yapan ayrı. Bu metotta bunun çözümü yok.
Evet.
Yani çünkü şey yapamazsın. Hani telefonu üretenleri baskı yapamazsın. Çoğu zaten hani şimdi HTC'ler var, LG'ler var, Samsung'lar var ama bir de hani hayatta adını duymadığımız falan öyle Çinli küçük üreticiler var. Onlar zaten genelde onların bir yazılım geliştirme ofisi falan da olmuyor. Onlar hazır alıyorlar, başkalarına yaptırıyorlar. Logo koydurtuyorlar sadece telefonlarına falan. Ya yani bu ortamda merkezi bir güncelleme yapma şansın yok. O yüzden de çözemeyeceksin bunu. Başka çaresi yok yani bunu çözemeyeceksin.
Evet.
Şey de firmaların işine gelmiyor. Tamam şimdi hani mesela Google Edition telefonlar vardı eskiden. Türkiye'ye hiç gelmedi. Düz sade Google'ın yayınladığı, içine firmanın hiçbir şey katmadığı Android'i çalıştırıyor. Bu telefonları Google kendisi oturduğu yerden, merkezinden güncelleyebiliyor. Çünkü hiçbir artı, eksi şey yok, eklenti yok. Ne verirse Google o, Apple'ın modeli. Fakat üreticilerin de bu işine gelmiyor. Çünkü her üretici rekabet edebilmek için bir şeyler katmak istiyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyor. Kimisi hani arayüz koyuyor, klavye koyuyor. Kimisi bayağı bir kapsamlı, özellikle Samsung, bayağı bir Android'i değiştirmekle suçlanıyordu. Hatta Google tarafından
evet.
suçlanıyordu. Fakat adam da diyor ki ya kardeşim ben hani bazı şeyleri senden daha iyi yapıyorum, daha iyileştiriyorum. Hani bu şekilde rekabet edeceğim.
Gerçi ama son zamanlarda tersine dönen bir trend var. Mesela firmalar da...
Sıkıştırıyor Google çünkü.
Çünkü güncelleme olmadığı için. Hatta...
Tabii yapmıyorsunuz diyor.
Güncellemeyi yapmayan firmaları ifşa edeceğim evet, falan evet. dediler hatırlarsan.
Vallahi çok zor. Çok zor. Çok cihaz var. Bir yandan da bu güncellemeleri yapıp yapmamak firmalar için satış metodu. Çünkü mesela zamanında Creative Sound Blaster ses kartlarını driverlarıyla yaşatır ve öldürürdü.
Evet.
Driverını keser. Kart mükemmelen kullanılabilecek bir kart. Creative onun driverını yapmayı bırakır.
Değil mi? Yeni Windows evet. çıkar.
Driver'ı çıkmaz. İşte çünkü aksi halde sen bir ses kartını alıp 20 sene kullanırsın. PCI bir ses kartı olsun hala çalışır.
Doğru.
Slotun varsa. Adam ne yapıyordu? Driverlarla kontrol ediyordu ürün akışını. Bir yandan üreticiler için de bu geçerli. Şimdi benim Transformer Prime Asus tabletim var. Bu hala günümüzde çok rahatlıkla kullanılabilecek bir Android Tegra 3'lü tablet. Asus bunu Android 4.0 da mı 4.1 demine bıraktı. Terk etti. 4.0'larda bıraktı. Ve öyle kaldı işte tablet. Şey olmuyor. Ne etkisi oldu? Mesela Android 4.3 ile birlikte SSD'ye, dahili SSD'ye trim özelliği gelmişti. SSD'nin yazma performansını iyileştiren bir özellik gelmişti. Benim Android tablette bu sürüm yok. Android'in o sürümü yok. Ve dolayısıyla cihazın yazma performansı gittikçe yavaşladı. Kullanılmaz noktaya geldi. Yani kullanmak için ısrar edersen her ay full resetlemen gerekiyor tableti. Öyle bir durum. Ne oldu? Çalışır durumda bir cihaz güncellenmediği için rafa kalktı. Yani yapılabilecek bir şey. Çok meraklıysan ve anlıyorsan bu işlerden işte Cyanogen mod falan... Farklı arayışlara çıkmak.
Evet.
Onu da kaç kişi uğraşır onlar? Bu da zor uğraşmak
yani,
ister.
Ufak tefek evet, bir sürü ayrıntılı evet. iş yani.
İşte firmalar için bir yandan bu bir ürünlerin kontrolü. Ellerinde ürünleri öldürmek ya da işte güncel tutmak ellerinde. Hoşlarına da gidiyor bence.
Ama tüketiciler evet, açısından büyük problem.
Tüketiciler için ciddi sorun Android'in
yani
durumu.
Apple'ın en güçlü olduğu noktalardan biri de o.
Tabii. Tek üretici, tek kaynaktan hem hardware hem software geliyor.
Ama bak şey de demiyor yani ben hani eskisine güncelleme vermeyeyim işte eskisin demiyor. Artık çalışmaz hale gelince çok yavaşlayınca güncellemelerini kesiyor.
Ama o da tartışılıyor işte hani yeni şeylerde. Yeni iPhone, yeni iOS çıktığı zaman eski iPhone'cular birazcık böyle tedirgin oluyorlar ya yükleyelim mi, yüklemeyelim
tabii, tabii.
mi falan.
Çünkü yavaşlıyor.
Evet, evet. Yani. Orada da bir işte böyle gariplikler var.
Sıradaki habere geçelim.
Tamam.
Microsoft'un sızdırdığı iddia edilen ana anahtarlar Secure Boot sistemini etkisiz kılıyor. Ne
evet,
demek şimdi bu?
Şimdi Secure Boot gelmişti cihazlarımıza. Artık öyle kendi kafana göre istediğin işletim sistemini falan Secure Boot'u açarsan kuramıyordun. Hı hı. O güvenli işletim sistemi de Microsoft'unki oluyordu. İşte Microsoft'un hayali o Secure Boot'u kapama diye bir şey seçeneğin olmamasıydı. Ona artık hani üreticiler de hoşlanmadı o durumdan. Tüketiciler zaten isyan etti. Öyle olmadı o iş. Hı hı. Fakat bu tabii işte secure olup cihaz o işletim sisteminin güvenli olup olmadığını falan nasıl tanıyacak? Bazı anahtarlar, şifreler, şeyler var. Bunların hani altın anahtarını, diğer bütün anahtar, hani üst düzey anahtarını Microsoft'un sızdırdığı ve bunu kullanarak yani isteyenin kendi işletim sistemini diye güvenli, kendi işletim sistemini de güvenli olarak gösterebileceği ve yaptığı hani bunu kimilerinin şeklinde bir haber yayınlandı. Bayağı bir can sıkıcı bir durum.
Şimdi buradan yola çıkarak şeye bağlıyorlar. Böyle bir altın anahtar olduğu zaman hani şu
çalınır.
FBI ile Apple arasında sıkıntı yaşanmıştı evet. Birkaç ay önce. Böyle bir altın anahtar olduğu zaman mutlaka sızar.
Eninde sonunda
Apple'ın
kaçar.
Çünkü iddiası da buydu.
Kümesten. Doğru.
Bunu yaparsak günün birinde sızar bunu evet. Bu şekilde olmaz diye. Burada sanki biraz onun örneğini görmüş gibi oldu.
Öyle. Yapılan yorumlar öyle. Böyle bir mimari kurarsan, şimdi single point of failure deniyor. Tek bir şey zayıf halka bütün sistemi çökertebiliyor. Hı hı. Burada da öyle bir durum. Microsoft'un 2-3 güncelleme yaptığı bu konuda ama olanın olduğu yani yayılan anahtarın yayılmış olduğu çoktan belirtiliyor. Hı hı. Gerçekten bu hafta yeni Windows 10'a o kadar çok güncelleme geldi ki bana da bununla alakalı mı bilmiyorum tabii ki ama ilginç geldi. Windows 10'un sürüm numarası bir hafta içinde dur bakayım 14.93 şeyle başladı biliyorsun nokta sıfırdı. 14.393 sıfırdı ama o sen kurduğun anda zaten o nokta 10 oluyordu. Bir güncelleme alıyordu. Şu anda 51. 3-4 güncelleme geldi bir hafta içinde. Bakalım Microsoft çalışıyor.
Güncelleme demişken bir sonraki büyük güncellemenin ön evet. izleme sürümlerini de sunmaya
Redstone
başlamış Microsoft.
Redstone 2 içinde çalışıyorlar.
Neydi? 2017'nin başlarında evet. geleceği planlanıyor.
2017'de 2 güncelleme olacağı türünden haberler vardı zaten. Hı hı. Microsoft tabii ki hani şaşırtıcı bir tarafı yok. Çalışmaya başlamış durumda. Yeni Windows için.
Evet. Linux'tan da 32 bit desteği artık kalkıyor. Yavaş yavaş kalkıyormuş.
Çok iyi haber. Çünkü böyle bir şey yapmazsan, zor yapmazsan hiçbir zaman eskiyi desteklediğin sürece hı hı. değişmiyor şeyler. Burada işte gelen haberlere göre Linux dağıtımları 32 bitti artık kaldırmaya hazırlanıyormuş.
Çünkü gitgide zaten destekleyen donanım azalıyor.
4 GB'ın hani altında minimum 4 GB oldu. Altında sistem yok. Hı hı. Yani telefonlar falan ayrı.
Onlar bile neredeyse birkaç tabii. sene içinde değil mi?
Artı onlarda da zaten şey yani 2 GB'lık cihazda 64 bit çalıştırmanı engelleyen bir şey yok.
Bir şey yok tabii.
Ama 8 GB'lık cihazda 32 bit çalıştırırsan belleği kullanamıyorsun. Linux böyle bir şeyle böyle bir girişimle hı hı. bence doğru yapar. Linux camiası.
Bir de 32 bit paketlerini hayatta tutmak sana ekstra iş.
Tabii.
Yani
tabii.
Az hakikaten kullanıcısı var. Ama ona rağmen bütün işlemleri vesaireyi falan orada da yapman gerekiyor.
Tabii.
Ondan yavaş yavaş herkes vazgeçiyor.
Tabii
şey hala var. Elinde 32 bit işlemcisi olan ortada kalmıyor. Çünkü Ubuntu'nun en son 16 galiba long term support evet. dedikleri 5 sene destekledikleri sürüm 2021'e kadar devam edecek.
Evet.
Hani o zamana kadar zaten herhalde artık 32 bit şey kalmaz.
Herhalde bırakırlar. Ya 32 bit olarak mesela zamanının netbookları vardı. Onları hala kullananlar var. Hı-hı. Küçük olması falan nedeniyle belli bir işe özelleşmiş olarak kullanıyor kimisi. Hani onlar şey yapacak işte. senin dediğin gibi bu şu andaki işletim sistemleriyle devam edebilirler bir süre daha. Hı hı.
Zaten ama o zamana kadar da herkes evet. 64'e geçmiş evet. olur. Bu dönüşüm de biz değil mi bilgisayara başladığımız zamanlardan başlayan dönüşüm de yavaş yavaş 20 sene mi sürdü artık?
Ya tamamlanacak. Geç kaldı.
Çok.
Geç kaldı. Şey var. Oyunlardan memnunum. Oyunlar bayağı bir öncülük yapıyor. 64 bit. Hı hı. Bu Battlefield'lar falan 64 bit geliyor.
Doğru.
İyi oluyor. Zaten oyuncular yeni teknolojiyi en çok
daha hızlı
benimseyenler. Ya olsun artık telefonlar 64 bite geçti. Masa üstleri unutsun 32 biti ya.
Doğru. Unutulması gereken şeylerden biri de Flash.
Flash.
Chrome'da gelecek aydan itibaren artık engelleyecek
evet.
bu içeriği.
Evet, Flash'ı gömüyorlar yavaş yavaş.
Yani destek sunmamayla falan başladı bu işler.
Evet.
Değil mi? Artık tamamen hayatımızdan çıkacak.
Valla ben uzun süre önce çıkardım. Kurmuyorum yeni bir bilgisayar kurduğumda. Bir eksiklik de hissetmiyorum.
Evet.
Bir NAS cihazım var. Arayüzü flash'la çalışan. Seagate'in yani eski denebilecek 4-5 yıllık bir cihazı. Arayüzü flash'la yapılmış. Onu da kullanmıyorum bu yüzden.
ya da Internet Explorer'la falan mı açacaksın?
İşte Edge'de dahili flash var. Bu Twitter'dan öyle. Da bir arkadaşla konuştuk bu hafta aynı konuyu. Edge'in içinde dahili flash var. Açıp kapatabiliyorsun. Çok çok hayati bir şey olduğunda onu açıp bakabiliyorsun.
İdare edip yani sonra gene kapatırsın.
Kapatıyorsun. Flashsız yaşanıyor artık. Şeyler bitti. Eskiden böyle tamamı flashla yapılmış acayip gösterişli siteler olurdu.
Siteler vardı. Evet.
Onlarda da gerçi onlar bir video klip gibi bir şeydi. Yani bir o sitelerin hiçbirinden önemli bir bilgi edindiğini falan
ya, bazı kurumsal siteler öyle olurdu.
Sitenin kendisiydi orada olay.
Evet.
İçeriği değil o animasyonlar falan. Ya neyse ki geçti.
Çin Foxconn'un Sharp'a satılmasını da onaylamış. Evet.
Bir Japon firması, ünlü bir firma daha Çin'e gidiyor. Foxconn Çinli. Hı hı. Sharp da görüntü konusunda özellikle bayağı uzmanlaşmış. Son yıllarında bayağı uzmanlaşmış bir firmaydı.
Ama Foxconn'a finansal katılıyor. Sıkıntılar yaşanıyordu. Tabii, tabii. Gerçi bu hep biz birkaç gündemdir konuşuyoruz. Bir olacak dendi, sonra bir ertelendi. Evet. Yok işte fiyatı değiştirildi falan.
ya şimdi tabii bu kadar dev firma, şimdi Sharp dediğinin yine ölüsü bile dev. Bu firmaların tabii satın alınması falan devletler arasında başka bir sürü stratejik önem taşıyan falan meseleler şey diyemiyorsun. Sattım ben firmayı gittim diyemiyorsun. Şeyler izin veriyor, devletler izin veriyor, şeyler veriyor. Yani bak mesela hani Foxconn'un Sharp'ı almasına Japonya onay verdi diye yazmadık. Foxconn'un Sharp'ı almasına Çin izin verdi diyoruz.
Evet.
Yani alan taraf okey veriyor. Hı hı. Halbuki hani satan taraf diyebilir ki ya bizim teknolojimiz var, işte varlığımız, bilgimiz gidiyor falan. Yok, alan tarafın da değerlendirmesi gerekiyor. Normal, yıllar süren işler bunlar.
Evet. Yıllar demişken internete koyulan ilk MP3 dosyası da 20 evet. yaşındaymış.
Bu beni çok eğlendirdi bu haber bu hafta. Bu şimdi şöyle bir kere hani şimdi bunu yazdık hemen oradan işte yok bende daha 2 yıl önce MP3 vardı diyen arkadaşlar çıktı. Haklıdır, doğru da söylüyorlardır ama burada release edilen yani gruplar oyunları kırıyor ve internete salıyor. İşte release dediğimiz bu yayınlama. Bu o zamanlar MP3 dosyaları bu oyunların kırılması falan gibi tek tek böyle filmlerin bugün nasıl filmi release ediyor adam. Blu-ray'den aktarıyor, sıkıştırıyor, kesiyor, biçiyor, yayınlıyor grubunun adıyla.
İlk korsanlık faaliyeti evet. mi diyebiliriz yani?
Yok aslında korsanlık çok bir 20 senesi daha vardır da. Dijital içerik belki korsanlığı. Şimdi o zamanlar ben çok net hatırlıyorum. MP3 dosyaları aynı böyle şimdiki film bilmem ne grubu filanca filmi yayınladı gibi yayınlanıyordu. Hı hı. Ve albüm değil tek dosya. Çünkü 56K modemle çekeceksin bu dosyayı. Tabii. Tek tek şarkılar. Hı hı. Bu da işte eldeki bilinen kayıtlara göre 20 yıl önce bir grup Metallica'nın bir şarkısını
Until It Sleeps'miş
evet,
ilk.
Bunu CD'den çalıp rip edip yayınlamış. Kayıt hani bu kayıt bilinen diye geçiyor. Tabii yani bilinen. Bu... İşte ilk yayın 20 yıl olmuş. Bana bu haber tabii bende büyük bir nostalji rüzgarı yarattı. Çünkü ben o zamanları hatırlıyorum. MP3'ün nasıl şaşırtıcı bir şey olduğunu bizim için.
Evet.
Nasıl inanılmaz bir şey olduğunu. Böyle MP3 dosyaları tek tek şarkı şarkı elimize geçerdi. Böyle bir yerden bulurduk bir tane, onu arkadaşa verirdik falan. Ve bazen böyle sırf o teknolojinin hayranlığından hani böyle normalde dinlemeyeceğin bir müziği de diskinde tutardın. Arkadaşın gelince hemen çalardın falan. Çünkü inanılmaz bir şeydi. Hı hı. O zamana kadar müzik, bilgisayarda müzik deyince ya MIDI müzik var. O da hani bip bip bup bup nota bazlı bir şey biliyorsun.
Evet.
Ya hani Amiga müziklerini falan bildiğimiz tracker türü küçük müzik örneklerinin çalınmasıyla oluşturulan müzikler var. Chip müzik hani Commodore 64'ün falan müziği. Ya da yani bunların hepsi bilgisayar müziği. Tam böyle hani gümbür gümbür bir alıştığımız müzik parçası dinlemek istersen vokaliyle falan CD müziği var. Hı-hı. CD'deki müzik. Onun da CD'den çıkarıp bilgisayara aktardığında bir şarkı 50-60 megabayt.
Evet.
50-60 megabayt aktarmak mümkün değil o zamanlar. Hani modemle aktaracaksın. 5 kilobaytla falan aktaracaksın.
Normal WAV formatı evet. Diyorsun değil mi?
WAV formatında. Sıkıştırıldığını hiç düşünmemiştik. Sonra işte bu Fraunhofer Institute muydu?
Galiba evet.
Uzman bir firma görüntü sıkıştırmasını müziğe de uyguluyor ve o 60-70 megabaytlık ortalama bir şarkı 2-3 megabayta, 4 megabayta düştü ve full kalitede.
Hı hı.
Bu bizim için müthiş bir şeydi. WinPlay diye iğrenç bir çalıcıyla çalıyorduk bunları. Onu çalış %20, %30 işlemci tutardı.
Tabii.
%1'lere, 2'lere indiğimizde şok olduk bu işlemci kullanımı o kadar düştüğünde. Hem çalıcılar gelişti, hem bizim iş sistemlerimiz gelişti. Şey oldu, şimdi o zamanlar hatırlıyorum bir MP3'ü çalmak ön planda olan bir işti. Hani çalardın, bilgisayarın karşısında böyle bakardın. Sonra o işlemci kullanımı %2'lere, 3'lere düşünce arkaya atma olanağı doğdu.
Tabii.
İnternette gezerken arkadan da müzik dinleme keyfi doğdu falan. Müthiş zamanlardı ya.
Değil mi? Bir tane müzik aslında yani.
Tabii ama işte o zaman on zamana kadar yoktu.
Yok.
Öyle bir şey.
Sonra Napster icat oldu. Değil mi?
Napster çıktı. İlk zamanlar tabii copyright, telif, melif bir şey yok. Bunları FTP'lerden alıyorsun, yüklüyorsun, arkadaşına veriyorsun falan. Her şey açık.
Hı hı.
CD'den kendin yapıyorsun MP3'leri, saatler sürüyor. Bir evet. Şarkıyı sıkıştırmak 15-20 dakika sistemine göre. Rip etmek, CD'den onu diskine aktarmak zaten bir olay. Kimi optik sürücü düzgün yapmaz, kimi yapar. Yapanları ararız, buluruz. Garip garip programlar, komut satırından falan. Şimdi güzel günlerdeyiz. Yani Winamp artık kullanan azaldı ama ben hala kullanıyorum.
Şimdi işte Winamp'la hepsi çalıyorsun. İnternetten geliyor. Spotify artık
canlı çalıyorsun. iTunes'la, Spotify, Deezer. Çalıcılar telefonun zaten çalıyor. O zamanlar tabii böyle bir kavram yok. Bu MP3'leri çalayım da yanımda gezdireyim. Öyle bir şey yok.
Tabii.
Creative'in o ilk Nomad falan player'ları. Dev gibi.
Apple'ın işte şimdiki Apple olması ilk iPod'larla başladı.
Evet. Yeniden. Apple önemini tamamıyla yitirmiş. Hafiften karanlık sona doğru yönlenmiş bir firmaydı.
Evet.
Zaten var olan MP3 player'ı adamlar iPod'la yeniden yarattılar. Sonrası da zaten hani roket gibi yükselişle geldi.
Evet. Gene bir nostalji haberi var sırada.
Evet.
İlk online alışverişte 11 Ağustos 1994 evet. yılında yapılmış.
O da ilginç, o da müzik. Sting'in bir albümü satılmış. Benim linklediğim link de şey değil, 2004 yılının bir haberi.
10 yıl önce diyor değil mi evet, orada haberde?
O yüzden hani karıştırmasına 94'te ilk satış yapılmış.
Hı hı.
Tabii bu da bilinen. Tabii. Aynı şekilde. Yani burada çok şeye takılmamak lazım. Bu birazcık sembolik hani aslında. 1994 yılında bir siteden Sting'in bir albümü, Ten Summoners Tales satılmış. şeyle tamamıyla hani online sipariş sistemiyle. Hı hı. Telefon açıp da şey vermeden.
Vallahi
12.48 dolara.
Biz o zamanlar Türkiye'de internetin iyisini bilmiyorduk herhalde. Yani biliyorduk da.
Vallahi 94 yılında daha DOS falan kullanıyorduk. Windows 3.1. Ben kendi bilgisayarımı 94'te topladım.
Text temelli tarayıcılar falan vardı. Links miydi neydi?
Tabii. 94 yılında ben şey kullanıyordum. BBS kullanıyordum. Hı. Doruk BBS. Dial-up. Şey, text ekran DOS altında. İşte o zamanlar online ilk sipariş gerçekleşmiş. Bizim haberimiz yoktu. Biz daha Doom'u yükleyelim de oynayalım derdindeydik.
kendi kendine giden otomobillerle ilgili bir yeni bir haber var bu, evet, haftada. Fenalaşan sürücüyü hastaneye yetiştirmeyi başarmış bu sefer. Gene Tesla. Tesla'nın bir aracı.
Güzel bir şey bu.
Düşünsene, direksiyon başındasın. Hani bazen o kalp krizi geçirirsin, evet, çarpar, işte ölürsün veya işte, tabii, belki sonra hastaneye seni birileri yetiştirir.
Yani burada şeyde anlaşılmaz bazen de hani özel olarak hani önemli bir adam değilsen otopsi falan yapamadıysan şey. Sonra da şey oluyor işte, telefonla konuşuyordu, fren kilitlendi falan gibi.
Bahane bulunur biz. Burada sürücü bir rahatsızlandığını hissettiğinde haritadan giriyorsun, işte beni en yakın, hı-hı, hastaneye götür diye.
Ya, götürüyor.
Uzak da bayağı 30 kilometrelik yol götürmüş.
O da bir kilometre. Test olmuş. Cihaz için bir test olmuş.
Son tabii adam kendini kaybetmemiş muhtemelen. Son park alanına falan kendi direksiyonuna girdim diyor.
Tamam.
Açıklamasında. Gerçi şimdi buna eleştirenler oldu mesela. Adamın orada yapması gereken sağa çekip ambulans çağırmaktı.
Çünkü araba saçma sapan bir şey yapıp
başkalarını da tehlikeye atabilirsin.
Ama tabii adam da orada işte kriz geçiriyor. Yani o kadar ince düşünebilir mi? Hı-hı. Bilinmez. Her şey diyeceksin ki haritadan şeyi işaretlemiş. Bilemiyoruz ki. Tabii ki tartışılır bir şey.
Ha şey de kendini kaybettiğini düşün yolda.
Tabii.
Bir yere gidecek o alet. Hastanenin önünde mi duracak? Ne olacak? Belki de gidip yine bir yerlere çarpacak.
Tabii ki. Tabii yani, ki. Hani, tabii ki.
Yani, sonuçta şeyi düşünebiliriz bu haberden. Hani gelecekte böyle şeylerin, bu tür senaryoların olması şaşırtmayacak.
Evet. İstemeden de olsa bir test yapılmış oldu.
Evet.
Geçmiş olsun araç sahibine de. İşte böyle bir
durumu şey iyiymiş. Onu da söyleyelim.
Kurtardı, evet, arabası kendisini. Bir şarjı, full şarjı hak etti.
Oyun dünyasına geçelim.
Evet.
Bean firmasını satın alan Microsoft kendi oyun yayın, evet, servisine sahip oldu.
Microsoft da bir yayıncı firma sahibi olmuş oldu. Beam diye, ben de tanımıyordum. Böyle bir servis varmış. Özelliği hani Twitch falan gibi sadece bir yayın değil de icabında interaktif. Hani izleyenlerin de bir şekilde katılabildiği.
Vay, çok güzel fikir.
İki boyutlu bir servis. Tabii Microsoft'un elinde de Xbox var. Windows platformu var. Bayağı bir oyun, hı hı, olanağı var.
Oyun yayıncılığı da yükselen bir
değer. Yoktu şey. Microsoft'ta öyle bir çözüm. Hı hı. PlayStation'da o konuda, PlayStation'dan canlı yayın bölümü var ya, dördün içinde izliyorsun falan. Her ne kadar başkalarının servislerini hani Twitch'i falan kullansa da, hı hı, sisteme entegre güzel bir çözüm vardı. Şey, Microsoft bir eksiğini alışverişe
çıkıp... Ben şeyi beğendim ama yani mesela izleyicilerin katılımı sadece yorum atmak şeklinde değil ki.
Bırak eğer... ben geçeyim.
Yani... Çekil kenara. Hayır, şey falan da olacak. Oyun muhtemelen desteklemesi gerekecek de sana, tabii, görev de veriyor. Şunu yap.
Tabii,
böyle
tabii,
bir şey,
tabii,
yap falan gibisinden.
Tabii. Bu güzel bir şey.
İlginç bir şey, evet, olacak gibi eğer iyi işletilebilirse, bakalım görürüz.
Herhalde Microsoft onu Live'a entegre eder.
Tabii.
Herhalde görürüz.
Geçen haftadan
bizden
beri
bir haber, evet,
söylüyoruz. Pardon, şey var değil mi arada?
Mount & Blade
haberi var, evet.
Evet, geçen PC, hafta o da geçen haftanın haberi aslında.
PC Gamer dergisinin listesinde gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasında yer aldı.
Evet, PC Gamer sektörün en saygın yayınlarından birisi, eski yayınlarından birisi. Onların böyle bir gelmiş geçmiş en iyi oyunlar listeleri var her yıl güncelledikleri. Hı hı. Bu sene bizim yerli oyun Mount & Blade de 30. sıradan listeye girdi. Önemli bir gelişme. Tebrik etmek lazım geliştiricileri.
Evet, kesinlikle.
Henüz tabii bu PC Gamer'ın en güncel sayısında olduğu için sitelerine koymamışlar. Link veremedim o yüzden. Ama biz hani bunu dergiyi inceledik. Hı hı. Böyle güzel bir haber var. Herhalde önümüzdeki ay web sitesine koyarlar güncel içeriği. Çünkü PC Gamer hala ana olarak bir dergi, basılı bir dergi. Eski usul bir yayın. O yüzden güncel içeriği önce bayide satmayı tercih ediyorlar.
Warband iyiydi. Bannerlord'u bekliyoruz artık. Evet. Siz herhalde artık gelecek hafta onunla ilgili...
Herhalde biraz kurcalarız, görürüz.
Fuarda bir şeyiniz olur. Evet. Sürpriziniz oynarız, olur inşallah umuyorum. Diyorum ben.
Umuyorum. Evet.
Bu haftanın tabii çok konuşulan oyunu No Man's Sky.
No Man's Sky çıktı. PlayStation 4'te elimize ulaştı. Hı hı. Ben 2-3 gün oynadım. Valla çok tamam, önünde bir galaksi var. Yavaş yavaş açılıyor. Yani şöyle, sen hani sistem içinde seyahat, güneş sistemleri arasında seyahat falan, bunun yeteneklerine, bunun için gerekli donanımlara adım adım sahip oluyorsun. Hı hı. Yavaş yavaş ama bütün o galaksi senin önünde açılıyor. Doğru. Fakat müthiş zaman gerektiren bir oyun. Yani bunu oynayabilecek, şimdi yaz tatili diye öğrenci arkadaşlar belki zaman ayırırlar ama işi gücü olan, çalışan, evli bir arkadaş için çok zor.
Şimdi sonsuz galaksi, sonsuz tabii. Zaman istiyor diyorsun.
Tabii. Şey olayı da tabii biraz hayal kırıklığı oldu. Şimdi hani ben daha 3 gezegen, 4 gezegen ziyaret edebildim. Büyük farklar yok aralarında.
Aşağı yukarı benzer şeyler.
Öyle öyle, hani çok farklı ya, bu gezegen neymiş böyle, yani bana çıkmadı diyeyim en azından öyle. Hı hı. O şekilde. Hayvanlar da şimdiye kadar 10 milyon tür müne hayvan keşfedilmiş oyuncular tarafından, dünyadaki canlı türünden daha fazlası. Hı. Şimdiden daha 3 günde müne
keşfedilmiş. Ama birbirlerine benziyorlar.
Ya şöyle 3-4 kalıp var, yani bir işte hani 4 ayaklı kalıp. Hani format var. Hı hı. Kafası, gözü, kuyruğu değişiyor ama hani format olarak. Bir böyle yengeç türevleri var. Uçan, altta işte deniz anası gibi böyle ayakları sallanan falan Spaghetti Monster ekolü yaratıklar var. Yani şey hissediyorsun, 3-4 böyle hayvan formatı var ama bunların üzerindeki varyasyonlar sonsuz. Matematiksel olarak çünkü yaptığı için bu varyasyonu. Gezegenlere sen isim veriyorsun falan. Ben verdim biri işte, gelme bana gezegeni. İşte mutsuzluk land falan. Öyle bir şeyler verdim. Ama tartışılan konu şu. Multiplayer boyutu yok oyunun.
Evet. Hatta şey, aynı gezegene gelip de birbirini göremeyenler.
Bulamayanlar var. Aynı hani Destiny'de gibi aynı yerdesindir ama farklı instance'lar vardır. Sunucu da sana oluşturmuştur. Sen hani arkadaşını göremeyebilirsin. Burada da öyle bir sistem var. Aynı gezegendesin. Tamam, bir database, hani gezegen database ortak ama arkadaşınla karşılaşmıyorsun. Gerçi aynı noktada şey, olduğun halde.
Sonradan açıklama yaptılar. Güncellemelerle bu değişecek gibisinden.
Ama şöyle, bu oyun zaten oyunu çıkmadan önce denemiş basınla, çıktıktan sonra denemiş olanlar zaten sürtüşüyorlar. Çünkü zaten ilk çıktığı günkü güncellemeyle çok temel değişiklikler olduğu söyleniyor. Hı hı. Diğer taraftan işte hala bu güncellenecek iddiaları. Başka tartışmalar, deniyor ki Sony bu ürünün şeyinin mağazalarda, afişlerinde falan multiplayer yazısını, afişindeki multiplayer yazısının üzerine sticker yapıştırıp kapatıyor şeklinde bir iddia geldi. Ya bir hep böyle çok büyütülen, biz de çok merakla bekliyorduk, biz de heyecanlanmıştık. Oyunlarda böyle bir tartışmalar, şeyler çıkıyor ya, şu anda bence birazcık bekleneni verememe noktasında bir oyun.
Son şey, şu anki kararım bu diyorsun.
Yok, ama benim biraz... o kadar zamanım yok. Teknolojisine, şeyine saygım var da. Hı hı. Yani şimdi birazcık Spin Tires'taki durum oluştu bende. Spin Tires'ta da ne demiştik? Müthiş bir fizik motoru, çamur motoru.
Oyun nerede?
Ha, müthiş kamyonlar, şeyler, 8x8 kamyonlar falan ama ortada bir oyun yok. Şimdi burada da tamam, gezegen oluşturma teknolojisi falan filan müthiş ama yani Don't Starve'ın uzayda olanı gibi bir şey oldu. Habire şey bitti. Yaşam desteğin...
Kaynak toplayayım. İşte oradan
yaşam
oraya
gideyim.
Yaşam
destek motorunun pili bitti. Plütonyum topla. Lazerin pili bitti. Bilmem ne izotopu topla. Ya pek... Şimdi tamam, bir büyük senaryoda var.
Var.
Hani bütün oyunu sürükleyecek büyük bir senaryo var ama bunu sana öyle küçük kırıntılarla veriyor ki sen bir heyecana, meraka kapılıp da tamam ben buna 200 saati gömerim demiyorsun. Yani bende en azından olmadı böyle. Çevremdeki arkadaşlarda da pek öyle abi deli sardım sabahlara kadar oynuyorum diyeni görmedim. Ki sabahlara kadar oynanacak bir oyun. Galaxy'desin yani öyle böyle değil. Mass Effect'teki Galaxy'de de 3 tane 5 tane yere gidebiliyordun. Yok burada hakikaten Galaxy şey düşün hani gezegenler var. Gezegenler güneş sistemi gibi sistemler oluşturuyor. Artı bu sistemler galaksiyi oluşturuyor. Hani
aralarında gitmesi de bayağı zaman alıyor.
Evet, gitmek için de tabii yakıt toplaman lazım. Yani. İşte antimadde üretiyorsun, onu motora yüklüyorsun falan. Yani çok zaman lazım.
Belki de biraz daha takipte olmak lazım.
Evet, evet. Biraz şey gelişsin. De olabilir. Belki de hani müthiş bir şey gizli. Hikaye gizli oyunda. Müthiş bir gizem gizli ama ona ulaşmak için çok kazmak gerekiyor.
Evet.
O biraz sorun.
Bakalım.
Evet.
Battlefield 1'in de özel koleksiyon sürümü oyunun kendisini içermiyormuş.
Evet. 130 dolarlık bir sürümü duyuruldu. Tabii bunun içinde figürü, bir sürü, osu busu, bir sürü cicisi bicisi var.
Unutmuşlar mı?
Oyunu ayrıca alacakmışsın.
Çok özel bir koleksiyon sürümüymüş.
Evet, böyle bir şey. Sonra oyunla birlikte tabii 200 doları geçiyor. Artık ne diyeyim hani bunların hakikaten koleksiyonunu yapan arkadaşlar var. Onların cüzdanına
koyuyor. Yani şey diye düşüneceksin o zaman. Özel koleksiyon sürümü 200 dolar diye düşüneceksin ha belki yani, de.
Ya da şöyle hani oyunu dijital alır adam belki. İşte onu koleksiyon sürümünde rafa koyar falan filan. Garip bir durum tabii ki. Hani şey... Ben çok şaşırmıştım. Biliyorsun işte Happy Meal vardı. Yanında oyuncak verilirdi. Çocuklar o oyuncağın hatırına Happy Meal'ı isterlerdi. Bir süre sonra o oyuncaklar tek başına satılmaya başlandı. Evet. McDonald's'ta. Bu koleksiyon sürümü de biraz öyle olmuş artık.
Amiga oyunlarını internet arşivine eklendiği...
Evet. 10 bin bu hafta konuşuldu. Disket imajı eklendi ama dün baktığımda kaldırılmıştı. Ne oldu da kalktı bilmiyorum. Çünkü en başta bir telif hakkı falan sorunu olsa eklenmezdi. Bu internet arşivi çünkü ciddi bir kurum. Hani böyle hatalar yapacak bir yer değil. Ekleyen kişi de Jason Scott, çeşitli retro konularda belgeselleri olan bir yönetmen. O da bu işin piri, hani hata yapacak bir adam değil. Ama bilmiyorum, JavaScript emülatörle birlikte yayınlamışlardı. O emülatörün belki kullandığı Kickstart ROM'u mu sorun oldu falan bilmiyorum. Çok büyük bir kazançla da kayıp değil. Çünkü bu disk imajları zaten internette dolaşıyordu. Hani olmayan bir şey de pek yoktu. Hani
derli toplu bir arada olması
tabii,
belki.
Tabii. Hani underground sitelerde, yeraltı sitelerde aramak yerine resmi bir sitedeydi. Ya belki geri gelecektir. Belki şu anda gelmiştir. Bilemiyorum. Dün yoktu ama. Dün kalkmıştı. Onu biliyorum.
Spotify'dan ilginç bir haber. Oyun müzikleri için özel bir sayfa açmış.
İyi olmuş.
Buradan istersen oyun müziklerini dinleyebiliyorsun. İstersen de oyun oynarken dinleyeceğin müzikleri bir liste haline getirip şey yapabiliyorsun. İyi. Çünkü yapmışsın. Mesela şimdi diyoruz ya uzun süre işte No Man's Sky. Oyunun müzikleri bir yerden sonra hep aynı müzikler bayıyor. Sen başka şeyler dinlemek istiyorsun.
Kendi müziğini istiyorsun.
Spotify bunu kolaylaştırmış senin
evet,
için.
Evet, evet.
İstersen yayınını da yapabiliyorsun. Evet. Benim listem bu diye.
Evet. Şimdi bir de oyun müziği artık her önemli oyunun müziğini ayrıca satın alabiliyorsun.
Evet.
Konsolda da PC'de de böyle. O yüzden hani öyle bir kategori gerekirdi. İyi yapmışlar. Bir iyi haber daha de Windows Phone'culara bu gayri resmi Pokemon Go istemcisi diyelim yeniden gelebilir. Çünkü o Niantic kapadığı API'yi, erişim arayüzünü yeniden işte biraz değiştirip falan açacakmış. Yeniden Windows Phone'culara da gayri resmi Pokemon Go gelebilir.
Şey,
bu sefer bir şey geldi haberi yaptık ilk kez.
Onu soracaktım. Bu hafta giden bir şey var mı?
Ben rastlamadım. Ama bir şeyler gitmiştir kesin.
Kesin. Bilmediğimiz.
Evet.
Dead Rising tüm serisiyle Eylül ayında PlayStation 4'e geliyormuş.
Şimdi Dead Rising genelde PlayStation'da çıkmıyor. Hani 4 oyunu var.
Onun dışında bir daha ara, hani aynı Assassin's Creed'in numaralıları var, isimlileri var ya, onun gibi bazı mini oyunları var falan. Xbox'a eksklusif genelde gidiyordu, özellikle son zamanlarında. Bütün serisi, ilk oyunundan itibaren bütün serisi Eylül'de PlayStation 4'te çıkacak. Öyle bir karar almışlar. Dead Rising güzel bir seri. Zombi oyunu.
Ya ben onu diyecektim. Zombi oyunlarından sıkıldım ya.
Öyle. Bu Dead Rising'in özelliği şu. Şey yapıyorsun. Hani yine güncel oyunların modası crafting var ya. Hmm. İşte Dead Rising'in bütün esprisi şeydir. Bir yerden işte motor bulursun. Motosikletin motorunu bulursun. Öbür tarafta bir kürek bulursun. Küreği motora takarsın. Zombileri oyarsın onunla falan. İşte ne bileyim, uçağın pervanesini sökersin. Çamaşır makinesine takarsın. Onu da arabanın önüne bağlarsın. Zombileri onunla çarparsın falan. Hep böyle zombi öldürme garip araçları yapma şeyi. Yani en büyük esprisi budur. İşte PlayStation 4'te de merak edenler oynayabilecek.
Evet. Oyun haberleri de bu kadardı.
Evet.
Var mı söyleyeceğim bir şey bu hafta?
Vallahi işte önümüzdeki hafta Gamescom'dayız. Oradan biz yayınlar yapmaya çalışacağız Murat'la.
Murat geçen hafta sonu bir Facebook yayını yapmayı denedi.
İşte o deneme idi. Açıkçası şeyi bilmiyoruz tabii ki. Hani iletişim anlamında nasıl bir ortamla karşılaşacağımızı. Hı hı. Cep telefonlarından yapmaya çalışacağız yayınları ama fuar alanı bu. Binlerce kişi ellerinde telefon. Nasıl olur? Wi-Fi bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Şu an için belirsiz bunlar. Ama niyetimiz oradan bir şeyler yayınlamak. Hı hı. O yüzden hani bizim sosyal ağları özellikle takip edin. Çünkü bu yayınlar Facebook'tan büyük olasılıkla olacak.
Evet.
Özellikle önceden haber verme şansımız olmayacaktır. Hı hı. Çünkü dediğim gibi hani fuara gideceğiz. Neyle karşılaşacağız bilmiyoruz. Kalabalık durumunu, yayın yapabilme durumunu bilmiyoruz. Gerçek zamanlı gerçekleşecek her şey. Önceden haber verme şansımız yok. Siz takipte olacaksınız maalesef. Hı hı. Hani
yani şimdi şöyle bir şey bakmayın. Var. Facebook'tan zaten canlı yayın başlatınca bildirim gidiyor. Evet. Artı ben de siteden elimden geldiğince duyuracağım zaten hepsini.
İşte ama hani kaçırırsın, sokakta olursun falan.
Tabii.
Onu şimdiden belirtelim. Birazcık acemisiyiz. Gamescom'a ikimiz de ilk kez gidiyoruz. Hı hı. Murat daha önce Paris oyun haftasına gitmişti. Oyun deneyimi o. Benim hiç oyun fuarı deneyimim yok. İşte o yüzden biraz da hani şu anda tedirgin, çekingen olmamızın nedeni hiç bilmememiz.
Bu oyun fuarında Türkiye'nin önemli bir konumu da var aslında. Onu da
Türkiye
söyleyeyim.
Partner. Bütün bir salonu ya da dev bir standı diyeyim olacak Türkiye'nin. İçinde sırf Türk oyun firmalarının olduğu. Türkiye partner ülke. Biz de o standı enine boyuna gezeceğiz zaten. Yayınlarımızın ağırlığını falan oradan yapacağız. Bakalım biz de heyecanlıyız, merak içindeyiz.
Siz ikiniz de orada olacağınız için gelecek hafta biraz yayınlarımız aksayabilir. Belki fazla da olabilir hani sizin yayın durumunuz.
Yararlı olur belki de.
Hiçbir şey bilemiyoruz şu anda.
Belki de
bakacağız.
Olmamamız yararlı olur, daha güzel olur. Göreceğiz. Olumlu olur diye umalım.
Evet.
Evet.
O zaman bir sonraki hafta veya bir sonraki hafta
daha
görüşmek
sonraki
üzere.
Hafta. Görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.